Ayrım 7.
Hükümetin neyi imzaladığının, Türkiye'yi ne gibi yükümlülükler altına soktuğunun anlaşılabilmesi için anlaşma metninin Türk kamuoyuna aylar öncesinden dağıtılarak ilgili kesimlerde tartışmaya açılması gerekirdi. Türkiye bazı egemenlik haklarını AB'ye devrediyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılması ve onaylanması gerekiyordu. Üstelik bu devir tek yanlıydı. Diğer ülkeler AB'nin içine tam üye olarak girerken bile bu yetki devirlerini ya parlamentolarından geçirdiler ya da halk oylaması yaptılar. Anlaşma Türkiye'nin zararını çok önemli bazı maddeler içerdiği için tartışmaya özellikle açılamamıştır. Türkiye AB ile başka bir örneği olmayan bir anlaşmanın altına imza atmıştır. Sadece gümrük birliğine dahil olunamazdı. Tam üyelik ve GB bir bütündü. O gün 15 üyeli AB göz önüne alındığında ülkelerin ya önce tam üye olup GB'ne sonradan dahil oldukları veya tam üyelik ve GB'ne katılımın eş zamanlı olduğu görülür. Türkiye tam üye olmaksızın sadece GB'ne girmekte, tam üyelerin ulusal çıkarları doğrultusunda yönlendirilen bir ticari mekanizmaya otomatik olarak uymak zorunda olan bir ülke konumunda oldu. İmzalanan anlaşma 1963 Ankara Anlaşması'nın doğal sonucu değildi. Türkiye 1963'te Ankara Anlaşması'nı imzalarken 1970'te katma protokolü yaparken öngörülen hedef diğer üyeler statüsünde AB'ye girmekti. Ayrıca o zamanki 1963'teki AET bugün bir ticari ve ekonomik ortaklık olmaktan çıkmış, özellikle 1991 Maastricht Anlaşması'ndan sonra hem siyasi hem de ekonomik bir konfederasyon haline gelmişti. 1991'de Maastricht Anlaşması yapılınca AET üyeleri yeni yapılanma doğrultusunda derhal ulusal parlamentolarına gitmişler ve yeniden karar çıkartmışlardır. Bunun siyasi anlamı şudur. AET Avrupa Birliği olarak yeniden yapılanmaya gidiyordu. Siyasi ve ekonomik birlik alanında yeni adımlar atılıyordu. Biz yolumuza devam edeceksek ulusal parlamentonun yeniden karar vermesi gerekirdi. Türkiye ise 1963'te yapılan ve hedefi tam üyelik olan bir çerçeve anlaşmaya dayanarak 6 Mart 1995 belgesini imzalamış ve tam üye olmadığı bir birliğe bazı hükümranlık haklarını devretmiştir. Bir taraftan tam üye olmadığı için AB'nin üst karar organlarında yer almıyor, öte yandan bu organların yönettiği ve yönlendirdiği mekanizmalara ve politikalara uyma yükümlülüğü altına giriyordu. Diğer taraftan 1970 katma protokolünde yer alan ve tam üyeliğe gidiş için geçiş dönemi özelliği taşıyan dönemde Avrupa topluluğu 4 esastan 3'ünü ortadan kaldırmıştır. 1973-1995 döneminde malların serbest dolaşımı, İş gücünün serbest dolaşımı, sermayenin serbest dolaşımı, mali yardım, özellikle 1981 4. Mali Protokolü. Topluluk tarafından yükümlülükleri yerine getirilmesi gereken temel unsurlardı. Bunlardan sadece bir tanesi sanayi mallarında gümrüksüz ithalat yerine getiriliyor, diğerleri gerçekleştirilmiyordu. 6 Mart belgesi de aynı niteliktedir. Geçiş döneminde topluluğun yükümlülüklerini yerine getirmesi için başta serbest İş gücü dolaşımı olmak üzere diğer yükümlülüklerini de yerine getirmesi gerekirdir. Dolayısıyla 6 Mart belgesi ne 1963 anlaşmasının ne de 1970 protokolünün öngördüğü ekonomik, sosyal ve siyasal unsurları içermektedir. Türkiye lehine olan bütün unsurlar ayıklanmış, tam üyelik ise tamamen gündemden çıkartılmıştı. O halde Türkiye neyi imzalamıştı? İşte bu sorunun karşılığının açık ve net verilmesi gerekir. Türkiye kendisini tek yanlı olarak AB'ye bağımlı kılan bir anlaşmayı imzalamıştı. Türkiye'nin tam üyeliğinin sözlü bile edilmemektedir. 6 Mart 1995 anlaşması Türkiye'yi hangi tek yanlı yükümlülükler altına soktu? Türkiye tek yanlı olarak şu yükümlülükler altına girmiş bulunuyor. Türkiye AB çıkışlı sanayi malları için anlaşma yürürlüğe girince sıfır gümrük ve fon uygulayacak ve üçüncü ülkelere karşı AB'nin ortak gümrük tarifesine geçecek 1995'te %6. Sıfır gümrük ve fon uygulanması normal bir yükümlülük ancak üçüncü ülkelere karşı ortak tarifeye uyum normal değildi. Çünkü Türkiye tam üye değildi ve bu tarifeyi belirleyen üst organlarda bulunmuyordu. AB örneğinde veya dünyanın başka bir yerinde kurulmuş bir gümrük birliğine bağlı olması için eşit statüde bir üye olması gerekir. Türkiye'nin konumu ise bir sömürge ile yöneten ülke arasında olacak türdendi. Eskiden Avrupa ülkelerinin Afrika ve Asya'da uyguladıkları örneklerde olduğu gibi Türkiye'nin üstlendiği yükümlülükler. Yukarıda belirtilen hususların dışında 64 maddelik anlaşmada öyle hükümler vardı ki ortaya konan yükümlülükler ancak tam üye olan bir ülke tarafından yerine getirilebilirdi. Şimdi bunların ne olduğunu görelim. A. Türkiye, AB'nin dış ticaret politikasına uymak zorundaydı. 64 madde içinde değişik maddelerde bu ifade yer almaktadır. Deniyor ki, AB'nin dış ticaret politikası, gümrük birliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye, madem ki gümrük birliğine dahil olmaktadır, o halde AB'nin dış ticaret politikasına da uymakla yükümlüdür. Peki, dış ticaret politikası neleri kapsıyor? Hemen hemen her şeyi. AB'nin üçüncü ülkelerle yaptığı ve yapacağı ticaret anlaşmaları, üçüncü ülkelere uygulanacağı ticari ambargoları, ihracatın teşviki ile ilgili bütün bu uygulamaları ve politikaları tam üyelerin ulusal çıkarları doğrultusunda tam üyelerin yer aldığı AB üst kuruluşları belirliyor. Türkiye tam üye olsaydı bu politikaların ve uygulamaların belirlenmesine katılacak, gerekirse veto hakkını kullanacak ve kendi ulusal çıkarlarının AB dış ilişkilerine yansımasında etkili olabilecekti. Ancak 6 Mart anlaşmasına göre Türkiye'ye sadece bilgi verilecek ve görüşü alınacaktı. Karar mekanizmalarında Türkiye bulunmuyordu. Bu durumda Türkiye gıyabında belirlenen dış ticaret politikalarına uymakla yükümlü oluyor. Bu nedenle tam üyelik ve GB birlikte yürür ve yalnızca GB üyeliği diye bir sistem ve uygulama olamaz. Dünyada da başka bir örneği, sömürge örnekleri dışında bulunmuyor. Türkiye'nin gümrük birliğine girince AB'nin dış ticaret politikalarına uyması zorunluluğu, Türkiye'nin genelde dış ilişkilerinin Brüksel tarafından yönlendirilmesi anlamına gelir. Çünkü AB dış ticaret politikasını belirlerken dış ilişkilerinin de AB tarafından idare edilmesi sonucunu doğurur. Görülüyor ki mesele yalnızca günkü tarifeleri meselesi değildir. Dış ticaret politikalarına bağımlılık ile ilgili maddeler 16. madde ile 52. 64. maddelerde yer alan bölümlerde gösterilmiştir. B. Türkiye'nin AB'nin bugüne kadar 3. ülkelerle imzalamış olduğu ve ileride de imzalayacağı ticaret anlaşmalarına uyma zorunluluğu 16. maddeye göre Türkiye AB'nin otonom rejim ve imtiyazlı ticaret anlaşması olarak 3. ülkelerle yapmış olduğu bütün anlaşmalara 5 yıl içinde uymayı taahhüt etmektedir. AB 3. ülkelerle anlaşmaları tam üyelerin çıkarları gerektirdiği için yapmıştır. Tam üye olmayan Türkiye, gümrük birliğine katıldığı için, gümrük birliği sistemine dahil olduğu için kendi gıyabında imzalanan bu anlaşmalara aynen AB tam üyeleri gibi uymakla yükümlü olmaktadır. Halbuki bu anlaşmalar Türkiye'nin ulusal çıkarları ile ters düşebilir. Nitekim AB Kıbrıs Rum Yönetimi ile serbest ticaret anlaşması, imtiyazlı ticaret anlaşması imzaladığından Türkiye'de kademeli olarak 5 yıl içinde Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılıklı gümrüklerini sıfıra indirmek durumunda kalmaktaydı. 6 Mart anlaşmasının ekinde ülke isimleri belirtilmiştir. Bunlar içinde Kıbrıs Rum Yönetimi de bulunmaktadır. Yarın Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni bir ihtilaf çıkabilir ve AB kendi politikasına göre Azerbaycan'a ticaret ambargosu koyabilir veya Ermenistan Rumlarla olduğu gibi gümrüksüz ticaret anlaşması yapabilir. GB içinde bulunan Türkiye, AB'nin bu uygulamalarına uymakla yükümlüdür. Eğer uyması, AB karşı önlem alma hakkına sahiptir. Müeyyide uygular, madde 16. AB tarafından 3. ülkelerle bugüne kadar yapılmış olan ve yarın da yapılacak olan ticaret anlaşmalarına Türkiye'nin uyma zorunluluğu, Türkiye'nin ulusal politikası ile ters düşebilir. Türkiye ise karar organlarında yer almadığı için bu kararların alınmasında bir etkiye sahip değildir. Bu durum bile niçin yalnızca GB sistemine dahil olunamayacağını açıkça göstermektedir. C. Türkiye, 3. ülkelerle tercihli ticaret anlaşması yapma hakkına sahip değildir. Yapabilmesi için anlaşmanın GB sistemini hiç etkilememesi gerekir ya da AB'nin o ülke ile benzer bir anlaşmasının bulunması gerekir. Örneğin Türkiye ihracat kredisi vererek ticaret yapmak istiyorsa özel nedenlerle Türkiye'ye giren mal, Türkiye gümrük birliği içinde olduğu için AB gümrük isteminin işleyişini etkiler. Türkiye örneğin bir Türk Cumhuriyeti ile Asya'da özel nedenlerle böyle bir ilişki içine girmek isteyebilir. Ancak bu durum AB'nin müdahalesine yol açar. Çünkü Türkiye'ye üçüncü ülkelerin mal satması veya alması için imtiyazlı bir durum yaratmıştır. İmtiyazlı ticaret anlaşması imzalamıştır. Bir AB üyesi veya firması AB Yüksek Adalet Divanı'na başvurarak Türkiye'nin bu uygulamasını durdurabilir. Yukarıda belirtildiği gibi iki nolu paragraf, Türkiye AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı imtiyazlı ticaret anlaşmasına uymakla yükümlüdür. AB'nin imzaladığı anlaşmanın GB'ni ne şekilde etkilediğini olumlu olumsuz tartışamaz. Çünkü bu anlaşma tam üyelerin katıldığı organların aldığı bir kararla yapılmıştır. Buna karşılık Türkiye, bir üçüncü ülkeyle imtiyazlı bir ticaret anlaşması yaptığı zaman bunun GB sistemini olumsuz etkilememesi gerekir şeklinde bir hüküm vardı ve eğer böyle bir etki görülürse bu anlaşma uygulanamaz. Bu konuda da tek yanlı olarak bir bağımlılığın veya çifte standardın ortaya çıktığını görüyoruz. D. Madde 64'e göre Türkiye, AB Adalet Divanı'nın Gümrük Birliği ile ilgili olarak aldığı bütün kararlara, içtihatlara ve ileride alacağı kararlara kesin olarak uymakla yükümlüdür. Öyle ki bu kararlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin üzerindedir. AB hukuk düzeni bunu gerektiriyor. Ancak AB hukukunu yapanlar tam üyelerdir. Adalet Divanı'nda tam üyelerin hakimleri oturmaktadır. Türkiye yalnızca GB'ne dahil olduğu halde 64. maddeye göre tam üyelerin egemenliği altına girmektedir. Türkiye'nin böyle bir yükümlülük altına girebilmesi için A. Tam üye olması gerekirdi. O zaman AB hukuk düzeninin yapılışında etkisi olurdu, gerekince veto kullanabilirdi. Yüksek Adalet Divanı'nda hakimi bulunurdu. B. Anlaşmanın bu maddesinin 64. madde, TBMM tarafından onaylanması veya referandumla kabulü gerekirdi. 1991 yılında tam üyeler Maastricht anlaşmasından sonra derhal parlamentolarına gittiler, yeni onaylar aldılar. Onlar tam üye oldukları halde bunu yaptılar. Türkiye ise A. tam üye değildir. Karar organlarında bulunmuyor. B. TBMM'den genel nitelikte bir çerçeve anlaşmayı 1963 yılında geçirmiştir. 1963'ten bugüne kadar AB'nin bütün siyasi çatısı değişmiş ve ekonomik ve ticari ortaklıktan bir konfederasyon dönüşmüştür. Bu iki nedenle 64. madde devletler hukuku bakımından açıklanması imkansız bir durum yaratmıştır. C. Türkiye 6 Mart 1995 anlaşmasına göre gümrük birliğini ilgilendiren bütün konularda AB'nin çıkaracağı mevzuata uymak, onun paralelinde kanunlar ve yönetmelikler çıkarmak zorundadır. 52'den 64'e kadar olan birçok maddede bu husus açık bir şekilde belirtiliyor. AB'nin GB ile ilgili olarak yapacağı yeni mevzuatın bir bölümü normal olarak piyasa mekanizmasının, pazar ekonomisinin rasyonel işleyişi ile ilgili olacaktır. Bu tür mevzuatın paralel hale getirilmesi, işin siyasi yanı bir kenara bırakılırsa pratikte bir sorun yaratmaz, hatta yararlı olur. Ancak GB ile ilgili mevzuatın tamamını bu kapsamda düşünmemek gerekir. AB Konfederasyonu'nun dış politikası, mali politikası, sosyal politikası GB'ne yansıyacaktır. GB ile ilgili yeni mevzuat, tam üyelerin kendi çıkarlarını gerektirdiği sosyal, mali, siyasi unsurların bir uzantısı olarak GB içine girecektir. Kısacası, tam üyeler ulusal maksimizasyonlarının bir armonisi olarak GB sistemine yansıyacak bütün mevzuat değişikliklerine Türkiye uymakla yükümlü oldu. Kısacası TBMM'nin yerini AB üst kurumları aldı. Eğer Türkiye tam üye olsaydı bir sorun yoktu. Türkiye kendi siyasi, mali, sosyal tercihlerini bu mevzuata yansıtabilecek, gereğinde veto hakkını kullanabilecekti. Ancak tam üye olmayan Türkiye bütün bu olanaklardan yoksundur. Yukarıda belirtilen 5 temel faktör arasında niçin yalnızca GBN katılımın olamayacağının, GBN katılımın tam üyelikle birlikte olması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu nedenledir ki Türkiye'den başka bu konumda olan bir ülke yoktu ve olamazdı da. Bu nedenle 1. 6 Mart 1995 anlaşması Türkiye'yi tek yanlı yükümlülük altına sokan bir vesayet anlaşmasıdır. 2. Karşılıklı çıkarları gözeten dengelerden yoksundur ve ekonomik, siyasi, hukuki bakımlardan temel dengesizlikler bulunmaktadır. Uluslararası anlaşmaların sağlıklı yürüyebilmesi için dengeli ve karşılıklı çıkarları koruması gerekir. GB anlaşması bu özelliklerden yoksundur. AB çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Tam üyeler siyasi, hukuki ve ekonomik bakımlardan sistemi sağlam ve dengeli temeller üzerine oturtmalarına rağmen önemli sorunlarla karşılaşıyor ve çözmekte zorlanıyorlar. Türkiye ise siyasi ve hukuki sistemin dışında tutulmuş, tam üye yapılamamıştı. Ancak tüm üyelerin yükümlülükleri altına sokulmuş, dengesiz ve yapay bir düzenlemede sorunların üstesinden gelmek imkansızdır. Hiç sorun çıkmaması için Türkiye'nin her söylenene evet demesi, yani vesayet sistemine uyumlu bir şekilde kabullenmesi gerekir. Neler yapılması gerekiyordu, neler yapılmalı? Normal olarak AB'nin Türkiye ile tam üyelik ve GB konusunun birlikte ele alınması gerekirdi. Aynen GB'ne dahil olan yeni tam üyeler gibi. Ancak AB Türkiye'yi tam üye yapmamaya karar verdikten ve 1989'da tam üyelik başvurusunun nazikçe reddedilmesinden sonra Türkiye'nin AB ile yakınlaşma ve entegrasyon biçimini yeni bir yapıya oturtması gerekirdi. Madem ki AB Türkiye'yi tam üye yapamıyordu ve kendine göre rasyonel nedenleri vardı, o zaman amaç ticari entegrasyon şeklinde ortaya konmalıydı. Türkiye gümrüklerini indirir, mal dolaşımı serbestleşir, Türkiye ve AB pazarları arasında ticari entegrasyon sağlanırdı. Aynen bugün Norveç'in AB ile ticari entegrasyonu gibi. Bunun için hukuki altyapı da hazırdı. Türkiye EFTA ile 1992'de ticari ortaklık anlaşması yapmıştı. EFTA da AB ile Avrupa Ekonomik Bölgesi adı altında ticari entegrasyona gitmişti. Tam üye yapılmayan Türkiye, tam üyelik olmadan GB'ne katılma olamaz, aramızdaki ticari entegrasyonu bu yolla sağlayalım diyebilirdi. Yanlış değerlendirmeler, bazı lobicilerin gereksiz gayretleri ve karar mekanizmalarındaki bilgisizlik Türkiye'yi 6 Mart anlaşmasına getirdi. Devlet kurumlarının bazıları uyarıcı raporlarda hazırlamışlardı. En geniş kapsamlı çalışmayı yapan DPT'nin bu çalışmaları siyasiler tarafından göz ardı edildi. Siyasiler burada stratejik bir hata yaptılar. İkazlara rağmen hatalarını görmemekte, hatta saklamakta direndiler. Böylece Türkiye'yi içinden çıkılması imkansız bir sorunlar yumağının içine ettiler. Dünyadaki uygulamaları, iktisat teorisi ve uluslararası ilişkileri inceleyen bir uzman, tam üyelik olmadan niçin yalnızca gümrük birliğine katılımın olamayacağını net bir biçimde görebilir. Türkiye'nin 6 Mart 1995'te imzaladığı belge, çok açık olarak tek yanlı bir belgedir. 5. Bölüm: Gümrük Birliği'nde ekonomi-politika ilişkisi. Gümrük Birliği belgesi vitrine ticareti çıkartarak mutfakta politikanın yapıldığı ilginç bir belgedir. 6 Mart 1995 anlaşması kararı ilk bakışta Türkiye ile AB arasında gümrük sınırları, siyasi sınırlar içinde sınai mal dolaşımını düzenleyen bir anlaşma gibi görülüyor. Sanki Türkiye'yi büyük bir pazarla birleştiren bir karar özelliği esasmış gibi değerlendiriliyor. Ancak olay gerçekte böyle değildir. Hukuki ve siyasi bakımlardan Türkiye'yi AB üst karar organlarının denetimine sokan noktanın hakim unsur olduğu anlaşma metinleri incelenince anlaşılmaktadır. Türkiye zaten 1971'de topluluğun AB'nin tekstil kotaları dışında tüm sınai mallara sıfır gümrük uygulaması ile ticari yönden bütünleşmeye tek yanlı olarak geçmişti. O tarihten 1995'in başına kadar Türkiye'de kademe kademe AB çıkışlı mallar için gümrüklerin ve fonların bir kısmı indirilmişti. 1995 başı itibariyle Türkiye'nin AB çıkışlı mallara uyguladığı gümrük 12 yıllık listeye dahil mallarda %5, 22 yıllık listeye dahil mallarda %10 dolayını indirilmişti. Fonların önemli bir kısmı ya kalkmış ya da düşük düzeye inmişti. Türkiye'nin fonlar dahil AB çıkışlı mallara uyguladığı tarifi 1995 yılı başı itibariyle ortalama olarak %17'dir. Fonlar bu oranın içindedir ve zaten fonlar lüks tüketim mallarından lüks otomobil, kozmetik gibi alınmaktaydı. Sonuç olarak 1995 yılı başı itibariyle daha 6 Mart anlaşması imzalanmadan da Türk pazarı ile AB pazarı zaten ticari bütünleşme içindedir. Ancak Türkiye henüz AB üst kurumlarının karar ve yönlendirmelerine bağlı değildir. Dış ticaret politikasında bağımsızdır. Adalet Divanı'nın içtihatlarını uygulamakta yükümlü değildir. 6 Mart GB Anlaşması AB tarafından onaylanınca değişken faktörler nelerdir? Sınai mallarda AB zaten sıfır gümrük uyguluyor. Yalnızca tekstilde kotaların yükselmesi veya kısmen zaman içinde kalkması söz konusudur. 5 yıl içinde AB'den toplam olarak 3.2 milyar dolar kredi ağırlıklı bir katkı söz konusudur. Ancak Türkiye'nin sadece gümrük ve fonlardan yıllık kaybı 4.5 milyar dolardır. AB zaten daha sonra para yardımı yükümlülüğünü yerine getirmedi. Bu iki kalem ekonomik etki dışında somut bir etki söz konusu değildir. Buna karşılık Türkiye'nin tek yanlı olarak yükümlülük altına girdiği siyasi, hukuki ve ekonomik hususlar söz konusudur. Hadisenin bu boyutları incelendiğinde 6 Mart Anlaşması'nın Türkiye'ye sağladığı avantajların Türkiye'ye yüklediği faturadan çok düşük olduğu görülür. Hele faturanın siyasi boyutu göz önüne alındığında hiçbir bedel karşılığında verilemeyecek unsurları içerdiği açıkça görülür. Şimdi bunlar üzerinde duralım ve 6 Mart belgesinin Türkiye bakımından doğurduğu siyasi, hukuki ve ekonomik maliyeti görelim. Türkiye'nin imzaladığı anlaşma gerçekte Türkiye'nin dış ilişkilerini belirliyor madde 16, madde 52. Türkiye'nin çıkaracağı kanunları belirliyor madde 53, madde 54. AB Adalet Divanı'nı TBMM'nin üzerinde bir konuma oturtuyor madde 64. 4. Türkiye'nin AB dışındaki tüm dünya ülkeleriyle ilişkilerini ipotek altına alıyor. 16. madde ile 52.den 64'e kadar olan maddeler dikkatli olarak incelendiğinde bu gerçek net bir biçimde görülür. Avrupa Birliği'nin bugünkü yapısını bilen bir hukukçu, bir iktisatçıyı da yanına alarak bu maddeleri incelediğinde 6 Mart belgesinin bir vesayet belgesi olduğunu açık bir biçimde görür. Daha önce de açıkladığımız nedenlerle TBMM başkanlığının ve siyasi partilerin anlaşma metnini incelemeye alıp değerlendirme yapmaları ve önlem almaları gerekirdi. Anlaşmada Türkiye'yi siyasi olarak tek yanlı bağlayan unsurlar nelerdir? 1. Türkiye'nin dış ilişkileri üzerindeki etkiler. Türkiye yer almadığı ve tam üyelerin yürüttüğü AB üst kurumlarının denetimine giriyor. Nasıl giriyor? A. Türkiye, AB'nin üçüncü ülkelerle bugüne kadar imzalamış olduğu anlaşmalara 5 yıl içinde uymuş olacak. Madde 16. Bu anlaşmalar AB'nin tam üyelerinin kendi çıkarları doğrultusunda politik ve ekonomik tercih ve önceliklerine göre imzaladıkları anlaşmalardır. B. Türkiye, AB'nin bundan sonra da üçüncü ülkelerde imzalayacağı bütün tercihli anlaşmalara uyum sağlayacak. Değişik maddelerle Türkiye'nin AB'nin izleyeceği dış ticaret politikalarına uymasının zorunluluğu belirtiliyor. Demek ki sadece mevcut anlaşmalar bakımından da Türkiye yükümlülük altındadır. Madde 55.